İlyas'ın yağmur duasına bakalım. 1. Krallar 18. bölüm 41. ayette sonra İlyas Ahav'a git yemene içmene bak. Çünkü güçlü bir yağmur sesi var dedi. Halk Tanrı'ya döndüğünde yağmur ve bereketler geldi. 1. Krallar 18. bölüm 42 ila 45. ayetler arasında ise Ahav yiyip içmek üzere oradan ayrılınca İlyas Karmel Dağı'nın tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu. Sonra uşağına haydi git denize doğru bak dedi. Uşağa gidip denize baktı ve hiçbir şey görmedim diye karşılık verdi. İlyas uşağına 7 kez git bak dedi. 7. kez gidip bakan uşak denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor dedi. İlyas şöyle dedi. Git Ahav'a yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön de. Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı. Rüzgar çıktı, şiddetli bir yağmur başladı. Ahav hemen arabasına binip Yizreel'e gitti diyor. İlyas büyük bir adamdı. Kuraklığın doğanın bir rastlantısı değil de Tanrı'dan gelen bir disiplin olduğunu, geldiği gibi Tanrı'nın adamının sözüyle son bulduğunun bilincine varmalarını da istiyordu. İlyas yağmurun gelmekte olduğunu söyledi ama ilk önce hiçbir şey göremedi. Gök, deniz masmaviydi. Ancak uşağa ikinci kez baktığında bir insanın eli kadar bir bulutun yükselmeye başladığını görebildi. Bulut büyümeye devam etti ve sonunda gökler karardı ve yağmur çatlamış toprağa sele boğdu. 1. Krallar 18. bölüm 46. ayette üzerine Rabbin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp Yizreel'e kadar Ahav'ın önünde koştu diyor. İlyas Ahav'a acele evine gitmesini çünkü derenin çok geçmeden taşacağını ve dereyi geçemeyeceğini de söyledi. Ama sonra İlyas koşmaya başladı. Neden? Çünkü o da bizim gibi duygulara sahip bir insandı. İnsandı ve ne kadar çok insan olduğunu da 19. bölümde biraz daha fazla göreceğiz. 1. Krallar 19. bölümde İlyas'ı ardıç ağacının altında görürüz. Ahav, İzebel'e İlyas'ın onun bütün Baal peygamberlerini öldürdüğünü rapor eder. İzebel de İlyas'ı öldürmeye ant içer. İlyas korkarak Beer-Şeva'ya kaçar. Burada hizmetkarını bırakır. Çölde ilerleyip sonunda bir ardıç ağacının altına girerek Tanrı'dan kendisini öldürmesini ister. Belli ki İlyas'ın sinirleri fazlasıyla gerilmiştir. Fiziksel ve akılsal olarak tükenmiş durumdadır. Tanrı onu beslemek için ona yiyecekler ve bol bol uyku verir. Sonra görülmeye değer bir manzara sunar. Güçlü rüzgar, deprem ve ateş. İlyas bütün bunlara bayılır. Sonra sakin, yumuşak bir ses duyulur. Bu İlyas'ın kişiliğine aykırı olduğu halde Tanrı sakin, yumuşak seslidir. Tanrı ona sakin ve yumuşak bir şekilde seslenir. Tanrı onu yeniden hareket ve tehlikenin bulunduğu yere gönderir. Yolda İlyas kendi yerine geçmesi için Elişa'yı çağırır. İlyas'ın İzebel'den kaçışına bakalım. İlyas'ın Karmel Dağı üzerinde Baal'ın 450 peygamberine meydan okuyan adam olduğuna inanmak zordur. Burada farklı bir adam gibidir ama durumunun bir açıklaması vardır. 1. Krallar 19. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Ahav, İlyas'ın bütün yaptıklarını, peygamberleri nasıl kılıçtan geçirdiğini İzebel'e anlattı. İzebel, İlyas'a yarın bu saate kadar senin peygamberlere yaptığını, ben de sana yapmazsam ilahlar bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın diye haber gönderdi. İlyas can korkusuyla Yahuda'nın Beer-Şeva kentine kaçıp uşağını orada bıraktı. İzebel, İlyas'a bir tehdit mesajı göndermişti. Halkın önünde ulusunun sahte tanrılarına tapılmasına meydan okumak İlyas'ın enerjisini ve kuvvetini tüketmişti. İzebel'in kendisini öldürmekle tehdit eden mesajını duyunca tuhaf bir şey yaptı. Simon Petrus'un gözlerini Rab'den çevirip o dalgalara baktığında batmaya başladığı gibi İlyas da cesaretini kaybetti ve kaçmaya başladı. Epey güneyde olan Beer-Şeva'ya kadar gitti. Ve dostum Beer-Şeva çölde oldukça uzak bir noktadaydı. Ama İlyas çöldeki bir yere vardıktan sonra hizmetkarını orada bıraktı ve bir günlük yol daha ilerledi. 1. Krallar 19. bölüm 4. ayette bir gün boyunca çölde yürüdü, sonunda bir retem çalısının altına oturdu ve ölmek için dua etti. Ya Rab yeter artık canımı al, ben atalarımdan daha iyi değilim diyor. Karmel Dağı'nın tepesinde durup Baal'ın peygamberlerine meydan okuyan adam için bunun epey büyük bir değişim olduğunu kabul etmelisiniz. Şimdi ülkenin diğer ucunda güneyde bir ardıç ağacının altında İzebel adlı bir kadından saklanmaktaydı. Ahav onu tutuklamak ya da yok etmek için hiçbir çabada bulunmamıştı. Ama İzebel İlyas'tan nefret ediyordu ve onun yaşamasına izin vermek istemiyordu. İlyas'ın o sunağın önünde durup Tanrı'ya dua ettiği ve gökten ateşin indiği zaman çok travmatik bir deneyim yaşadığını anlamalıyız. Sonra Baal'ın peygamberlerinin öldürülüşü geldi. Bundan sonra büyük bir yağmur geldi ki bu İlyas için büyük bir zaferdi. Ahav geri gidip İzebel'e bütün olup bitenleri bildirdiğinde İzabel İlyas'a seni yakalamaya niyetli olduğumu bilmeni istiyorum diye haber saldı. İzabel kutsal kitaptaki en kötü kadındır. İlyas gözlerini Rab'den çekti ve uygarlığın en uzak sınırından daha uzak bir bölgeye kaçtı. Beerşeva'ya vardığında yoluna devam etti. Sonunda yakalanamayacağını düşündüğü bir yere saklandı. Doğrusunu isterseniz onun ardıç ağacının altına saklandığını düşündükçe ondan utanıyorum. Çok dindar bir Hristiyanın İlyas'a daha neşeli olup duruma daha olumlu bir şekilde yaklaşması ve durumuna ilişkin gülümsemesi hakkında çok güzel bir vaaz verebileceğinden eminim. Ona Romalılar 8. bölüm 28. ayeti sanırım okurdu. Ben de size bir şey söyleyeyim. Bence İlyas o ardıç ağacının altındayken onun yüzünde bir gülümseme göremezdiniz. Bir keresinde bir İngiliz rahibin kısa, mutlu ve kardeşçe konusunda bir vaazını dinlemiştim. İlyas ardıç ağacının altındayken kendini böyle hissetmiyordu. İlyas'ı eleştirebilirsiniz, onda hata bulabilirsiniz, hatta onu suçlayabilirsiniz ve Tanrı'ya gerektiği gibi güvenmediğini söyleyebilirsiniz. Bazıları onun Tanrı için bir utanç kaynağı olduğunu bile söyleyebilirdi. Peygamberimize ne olmuştur? Baal'ın peygamberlerine meydan okuyan kişi bu adam değil miydi? Eğer Rab Tanrıysa o zaman onu izleyin diyen bu kişi değil miydi? Peki İlyas'a ne olmuştu? Hastalığının teşhisi neydi? Bize bu durumun neden gerçekleştiğini söyleyebilir misiniz? Birkaç şey önermek istiyorum. İlyas'ın davranış biçiminin fiziksel bir nedeni vardı. Bir kere çok fazla çalışmıştı. Çok fazla mücadele etmişti. Çok fazla endişeleniyordu. Fiziksel olarak tükenmişti. Bence Karmel Dağı'ndaki o deneyimden sonra çökebilirdi. Böylesi bir muhalefetin karşısında Tanrı için ayağa kalkmanın böylesi zor işinden sonra yorgunluktan bitkin düşmüştü. Birçok insan Rabbin hizmeti işindeki günahın parayla ilgili olduğunu düşündüğü halde durum öyle değildir. Ne yazık ki dinsel bir şarlatanlık içinde olan bazı vaizler bulunmaktadır. Ama sıradan vaizler için para bir sorun değildir. Görevime atandığımda Rabbin hizmetindeki 3 günah hakkında uyarıldım. Bunlar gurur, sıkıcı olmak ve tembelliktiler. Bazı insanların hiçbir zaman ardıç ağacının altına girmeyeceklerine eminim. Neden biliyor musunuz? Bunu yapmak için fazlasıyla tembeller de ondan. Baal'ın önünde diz çökmemiş 7000 inanlı olduğu halde bunlar ardıç ağacının altında değildiler. Karmel Dağı'nın yüksek tepelerinde durma gücüne sahip değildiler ve gökten ateşin indiğini görmediler. İlyas orada tek başınaydı. Çok fazla fiziksel gücü vardı. Eminim çok tatlı bir inanlı kulağına çok fazla şey yapıyorsun biraz yavaşla diyebilirdi. İlyas eğer fiziksel bakımdan tükenmemiş olsaydı İzabel'den asla kaçmazdı. Sanırım günümüzde Tanrı için çalışmaya istekli insanlara ihtiyacımız var. İnsanların adanmış oldukları hakkında bir sürü laf işitiyorum ama bu insanlar Rabbin işinde olabildiğince tembel ve dikkatsizler. Aynı şey İlyas için asla söylenemezdi. Ardıç ağacının altında olmasının nedeni fiziksel açıdan bitip tükenmiş olmasıydı. Bu durumun bir de psikolojik etkeni vardır. Günümüz yüksek tansiyon, moral bozukluğu, sterillik, soğukluk, sinirsel bakımdan takatten düşme, hayal kırıklığına uğratılma, bitip tükenme ve çökme günüdür. Belki sizler İlyas'ı yanlış anladınız. İlyas sert bir adamdı. Kan ve gök gürültüsü getiren bir adamdı ama bu sert dış görünüşü altında duyarlı bir ruhu vardı. Duygularıyla yönetilen bir adamdı ve coşkudan kedere geçebilirdi. Daha ince hislere sahipti. Sanat zevki ve estetik zevki vardı. Duygusal bir yapısı vardı ve duygularıyla hareket etti. Belli ki psikologların söylediği gibi manik depresif psikoz durumundaydı. Kadın, Tanrı'nın yarattıkları içerisinde belki de en hassas olanıdır ve kadınlar duygusaldır. Bir erkekten daha ince bir duyarlılığa sahip olduklarını söylemek mümkündür. İlyas da böyle bir yapıya sahipti. Tanrı'nın tapınma çadırının bütün o güzelliği, zenginliği ve ince işçiliğinin etrafını porsuk kürküyle kapladığına hiç dikkat ettiniz mi? Porsuk kürkü ince ve güzel olan bir şeyin dışıydı. İlyas'ın dış görünüşü de işte böyleydi. Şimdi Tanrı'ya hayatını alması için yakarıyor. Çok kötü bir durumdadır. 1. Krallar 19. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında sonra Retem çalısının altına yatıp uykuya daldı. Ansızın bir melek ona dokunarak kalk yemek ye dedi. İlyas çevresine bakınınca yadımaşında kızgın taşların üstünde bir pide ile bir testi su gördü. Yiyip içtikten sonra yine uzandı. Rabbin meleği ikinci kez geldi ona dokunarak kalk yemeğini ye. Gideceğin yol çok uzun dedi. İlyas'ın dinlenmeye ihtiyacı vardı. Rab bunu biliyordu. Bu yüzden onu uyuttu. İlyas bir bebek gibi uyudu. Ayrıca iyi bir şekilde beslenmeye de ihtiyacı vardı. Düzenli bir şekilde besleniyor olduğunu sanmıyorum. Uyandığında fırında pişen ekmek kokusunu duydu. Ben o ekmeği kimin pişirdiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Ben onun dirilişten sonraki sabah Celile kıyısında o kahvaltıyı hazırlayanla aynı kişi olduğuna inanıyorum. İlyas'ı teselli eden, onu doyuran ve onun yeniden uyumasını sağlayan Rabbimizdi. Onu ikinci kez yedirdi ve İlyas'a yolculuk senin için fazlasıyla zorlu dedi. Bu İlyas'ın öğrenmesi gereken bir şeydi. Dostum, bugün sizin için çok mutlu bir gün olabilir. Yaşam savaşı için yeterli olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama size şunu söylemek isterim ki yaşamda geçen yolculuk sizin için fazlasıyla zorludur, fazlasıyla büyüktür. Bir kurtarıcıya ihtiyacınız olacaktır. Bir yardımcıya ihtiyacınız olacaktır. İlyas bu kadar kuvvetli ve sert bir erkek olduğu halde ona ihtiyacı vardı. Ve şimdi İlyas Horev Dağı'ndadır. 1. Krallar 19. bölüm 8. ayette İlyas kalktı, yiyip içti, yediklerinden aldığı güçle 40 gün 40 gece Tanrı Dağı Horev'e kadar yürüdü diyor. Tanrı tarafından sağlanan yiyecekle kuvvetlenen İlyas koşmaya devam ediyor. Doğru, Musa'ya yasanın verilmiş olduğu dağ olan Horev Dağı'na gitti. 1. Krallar 19. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi. Rab, burada ne yapıyorsun İlyas diye sordu. İlyas, Rab'be her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar diyor. Rab İlyas'la ilgileniyor. İlyas fazlasıyla çalışmıştı ve psikolojik yardıma ihtiyacı vardır. Bana Hristiyanların psikoloğa gitmelerini tasvip edip etmediğimi soruyorlar. Bence bir insanın bir psikoloğa danışması gereken zamanlar olabilir. Ancak çoğumuz eğer Rab İsa Mesih'in kanepesine uzanıp ona her şeyi anlatırsak sorunlarımızı çözebiliriz. Sorunlarımız üzerinde onunla görüşürsek oradan oraya koşup herkese sorunlarımız ve sıkıntılarımızı anlatmazdık. Ona her şeyi söylememiz, içimizi dökmemiz gerekir. 1. Krallar 19. bölüm 11. ayette Rab dağa çık ve önümde dur. Yanından geçeceğim dedi. Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi diyor. İlk olarak dağları yaran ve kayaları parçalayan çok kuvvetli bir rüzgar oldu. Öyle tahmin ediyorum ki İlyas böyle bir rüzgara, bu fırtınaya bayılırdı. Sonra dağ ayakları altında sallandı. Bence bundan da çok memnun oldu. Bu tür şeylere bayılan bir adamdı İlyas. 1. Krallar 19. bölüm 12. ayette depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince yumuşak bir ses duyuldu diyor. Depremden sonra bir ateş var. Ne de olsa İlyas Karmel Dağı'nda gökten ateş indiren adamdı. Bundan da çok hoşlandı ama bir dakika bekleyin. Tanrı güçlü rüzgarın içerisinde değildi. Depremde de değildi, ateşte de değildi. Ateşten sonra ince yumuşak bir ses duyuluyor. İlyas'ın hoşlanmadığı bir şey varsa o da ince yumuşak bir sesti. Eminim İlyas'ın sesi böyle değildi ama Tanrı'nın sessiz bir biçimde hareket ettiğini öğrenmesi gerekiyordu. Tanrı'nın bu şekilde hareket ettiğini görmek muhteşem bir şeydir. Tanrı İlyas'a büyük bir ders veriyordu. Savaş aslında Karmel Dağı'nın tepesinde gökten ateşin inmesiyle kazanılmamıştı. Tanrı harikalarını gerçekleştirmek için gizemli ve dikkat çekmeyen biçimlerde hareket eder. Tanrı sessiz bir şekilde hareket ediyor. Amacını yerine getirmek için küçük şeyleri Tanrı kullanır. Birisinin söylemiş olduğu gibi, büyük kapılar küçük menteşeler üzerinde döner. Tanrı büyük kapıları açmak için küçük şeyleri kullanmaktadır. İlyas'ın öğrenmesi gereken şey buydu. 1. Krallar 19. bölüm 13 ve 14. ayetlerde İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" dedi. İlyas, "Rabbe, her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim." diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Çoğumuz İlyas'ı anlayabiliriz. Bazen ailelerimiz ya da toplumlarımızda, etrafımızda çok sayıda bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan insan yaşar. Yeryüzünde Mesih için ayağa kalkan tek kişinin kendimiz olduğumuzu zannederiz. 1. Krallar 19. bölüm 15 ila 17. ayetlerde Rab geldiğin yoldan geri dön. Şam yakınındaki kırlara git dedi. Oraya vardığında Hazaeli Aram kralı olarak Nimşi oğlu Yehu'yu, İsrail kralı olarak Avel, Meholalı, Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak mesedeceksin. Hazael'in kılıcından kurtulanı Yehu, Yehu'nun kılıcından kurtulanı Elişa öldürecek diyor. Tanrı İlyas'a kuzeydeki ülkeye dön, orada sana yapacak başka bir iş veriyorum diyor. Hazael'i Aram kralı ve Yahu'yu da İsrail kralı olarak mesetmesi gerekmektedir. Sonra Tanrı İlyas'a yerine geçecek kişi olan Elişa'dan söz etmektedir. 1. Krallar 19. bölüm 18. ayette ancak İsrail'de Baal'ın önünde diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişiyi sağ bırakacağım diyor. Sonunda İlyas'a Baal'a diz çökmemiş 7000 kişilik bir insan topluluğu olduğunu Tanrı söylüyor. Tanrı'nın her zaman sakladığı insanlar vardır dostlarım. İlyas'ın zamanında da vardı, şimdi de vardır. Bu insanlara bakiye demek mümkündür. Bakiyeden söz etmek pek nazik sayılmayabilir ama bu kişiler Tanrı için ayağa kalkmış kişilerdi. Baal'a diz çökmemişlerdi. İlyas gibi görünen bir konumda değildiler ama bunlar sessizlerdi. Ama İsrail'in Tanrısına sadıktırlar. Şimdi Elişa'nın çağrısına bakalım. Tanrı şimdi İlyas'ı yanına almaya hazırlanmaktadır ve onun yerine geçmek için de Elişa'yı yükseltecektir. 1. Krallar 19. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında İlyas oradan ayrılıp gitti. Şafat oğlu Elişa'yı buldu. Elişa 12 çift öküzle sapan sürenlerin ardından 12. çifti sürüyordu. İlyas Elişa'nın yanından geçerek kendi cübbesini onun üzerine attı. Elişa öküzleri bırakıp İlyas'ın ardından koştu ve izin ver annemle babamı öpeyim sonra seninle geleyim dedi. İlyas geri dön ben sana ne yaptım ki diye karşılık verdi. Böylece Elişa gidip sürdüğü çiftin öküzlerini kesti, boyunduruklarıyla ateş yakıp etleri pişirdikten sonra yesinler diye halka dağıttı. Sonra İlyas'ın ardından gidip ona hizmet etti. Elişa şimdi İlyas'ın öğrencisi olur. Göreceğimiz gibi onun hizmetini sürdürmek üzere eğitilmektedir. 1. Krallar 20. bölümdeki temel konu Aram'ın İsrail'e saldırmasıdır. Bu olayın İsrail krallığının bölünmüş olduğu sırada gerçekleştiğini hatırlatmak isterim. Kuzeydeki 10 oymak İsrail ismini taşıyor. Hem kral ve hem de halkın tekrarlanan günahından ötürü Tanrı düşmanlarının onlara saldırmasına izin vermiştir. Ancak yine Tanrı lütufkardır ve onlara tövbe edip kendisine dönmeleri için fırsat tanır. Bu bölümde Tanrı zavallı bir şekilde düşmanları karşısında az sayıda kalan İsrail'i Aram'ın güçlü ordusundan kurtarmaktadır. Bu bölümün ilk ayetlerine Ahav'ın ilk Aram kampanyası ve zaferi adını vermek mümkün olur. 1. Krallar 20. bölüm 1. ayette Aram kralı Ben Hadid bütün ordusunu topladı. Atları, savaş arabaları ve kendisini destekleyen 32 kralla birlikte Samiriye'nin üzerine yürüyerek kenti kuşattı diyor. Tanrı şimdi düşmanın dışarıdan saldırmasına izin verir. Şimdiye kadar Tanrı böyle bir şeye hiç izin vermemişti ancak Tanrı'nın Ahav'a bile zafer vaat ettiği bize söylenmektedir. 1. Krallar 20. bölüm 13 ve 14. ayetlerde o sırada bir peygamber gelip İsrail kralı Ahav'a şöyle dedi. Rab diyor ki bu büyük orduyu görüyor musun? Onları bugün senin eline teslim edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Ahav kimin aracılığıyla olacak bu diye sordu. Peygamber şu karşılığı verdi. Rab diyor ki ilçe komutanlarının genç askerleri bunu başaracak. Ahav savaşa kim başlayacak diye sordu. Peygamber sen başlayacaksın dedi. Tanrı'nın bu durumdaki kurtarışının vaadi Ahav'ın sadakati değil Tanrı'nın halkına olan sevgisini temel almaktadır. Tanrı bu adama değişmesi için bir fırsat verdi. Günümüzde değerlendirilmeyen fırsatlar ve fırsatın her insanın kapısını sadece bir kez çaldığı hakkında epey bir şey işitiyoruz. Bence fırsat kapıda durur ve çalmaya devam eder. Şimdi Ahav'a bir zafer vaat edilmiştir ve Tanrı ona Aramlılar üzerinde büyük bir zafer verecektir. 1. Krallar 20. bölüm 20 ve 21. ayetlerde herkes önüne geleni öldürdü. Aramlılar kaçmaya başlayınca İsrailliler peşlerine düştü. Ama Aram kralı Ben Hadad atına binerek atlılarla birlikte kaçıp kurtuldu. İsrail kralı atlarla savaş arabalarına büyük zararlar vererek Aramlıları ağır bir yenilgiye uğrattı diye yazıyor. Şimdi geldiğimiz noktada ise Ahav'ın 2. Aram kampanyası ve Ben Hadad'ın yaşamına son vermediği için azarlanışını görüyoruz. 1. Krallar 20. bölüm 22. ayette daha sonra peygamber gelip İsrail kralına git gücünü pekiştir ve neler yapman gerektiğini iyi düşün dedi. Çünkü önünüzdeki ilkbaharda Aram kralı sana yine saldıracak. Tanrı Ahav'a sana şimdi zafer verdim ama Baal'la tapınmaya dönmemeye dikkat et. Sana senin tanrın diri tanrı olduğumu gösterdim. Yıl sonunda Aram kralı yeniden saldıracak demişti. Bu mücadelenin sonu değildi. Ben Hadad İsrail'i yenmek için yeniden çaba sarf edecekti. Bu çok canlı bir resimdir. 1. Krallar 20. bölüm 27 ve 28. ayetlerde ise İsrail halkı da toplanıp yiyeceğini hazırladı. Aramlarla savaşmak üzere yola çıkıp onların karşısına ordugah kurdu. Ülkeyi dolduran Aramların karşısında İsrailler iki küçük oğlak sürüsü gibi kalıyordu. Bir tanrı adamı gidip İsrail kralı Ahav'a şöyle dedi. Rab diyor ki, Aramlar Rab dağların tanrısıdır, ovaların değil dedikleri için bu güçlü ordunun tümünü senin eline teslim edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Tanrı Ahav'a bir kez daha düşman üzerinde zafer verdi ama ne yazık ki Ahav, ben Hadat'ın yaşamına son vermeme hatasında bulundu. 1. Krallar 20. bölüm 34. ayette ben Hadat, babamın babandan almış olduğu kentleri geri vereceğim dedi. Babam nasıl Samiriye'de çarşılar kurduysa sen de Şam'da çarşılar kurabilirsin. Bunun üzerine Ahav, ben de bu şartlara dayanarak sana özgürlüğünü veriyorum dedi. Böylece onunla bir antlaşma yaparak gitmesine izin verdi diye yazıyor. Ahav'a düşmanı yok etmesi söylenmişti ama Ahav buna itaat etmedi. Dostum, günaha ödün verilemez. Tanrı buna hiçbir zaman izin vermez ve Ahav da aynen böyle yapmıştı. 1. Krallar 20. bölüm 42. ayette ise bunun üzerine peygamber krala şöyle dedi. Rab diyor ki, ölüme mahkum ettiğim adamı salıverdiğin için onun yerine sen öleceksin. Onun halkının başına gelecekler, senin halkının başına gelecek. Günümüzde hakimlerin suçlulara bu kadar yumuşak davranmalarının nedeni nedir? Çünkü kendilerinde de dostum bir suçluluk kompleksi var. Kendileri de kendilerini suçlu hissediyorlar ve günahkar olduklarını biliyorlar. Başka birisini suçlu bulup ceza vermek, kendilerine parmak uzatmak gibi gelmektedir. Bir günahkarın bir başka günahkarı yargılaması çok zordur. Ahav'ın durumunda da böyle olmuştu. Ben Hadat'ın hayatını kurtarmasının nedeni buydu. 1. Krallar 21. bölümde ise Ahav ve Navot'un bağını görürüz. Önümüzdeki bu bölüm İsrail'in kötü kralı ve kraliçesi Ahav ve İzabel'in hayatından bir sayfadır. Onların açgözlü ve zalim karakterlerini 21. bölüm bizim önümüze koyar. İlk gördüğümüz şey Ahav'ın Navot'un bağına göz koymasıdır. 1. Krallar 21. bölüm 1. ayette İzrail'de Samiriye kralı Ahav'ın sarayının yanında İzrailli Navot'un bir bağı vardı diye bu bağı bize tanımlamaktadır. Samiriye aslında Filistin diyarındaki en güzel yerlerden birisidir. Samiriye'de bir zamanlar Ahav'la İzabel'in sarayının bulunduğu yerde durabilirsiniz. Bu sarayı Omri inşa etmişti. Ve güneyde Yeruşalim'i, kuzeyde Estraelon vadisini ve Celile denizini, doğuda Ürdün nehrini ve batıda Akdeniz'i görebilirsiniz. Her yandan çok güzel manzarası olan bir yerdir burası. Dünyanın üzerinde buna benzer çok fazla yer yoktur. Ben de o ülkede otursaydım bu aynı yerde oturmayı seçerdim. 21. bölüm 2 ve 3. ayetlerde ise bir gün Ahav Navot'a şunu önerdi. Bağını bana ver, sarayıma yakın olduğu için orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana iyi bir bağ vereyim. Ya da istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim. Ama Navot, atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermekten Rab beni esirgesin diye karşılık verdi. Evet, bu bağ Navot'undu. Ahav'ın harika yerleri vardı ve Ahav'ın bu kadar güzel bir yeri varken tatmin olduğunu düşünürsünüz ama hayır, o bağı istiyordu. Navot burası babadan kaldığı için onu satmak istememektedir. Burası Tanrı'nın atalarına vermiş olduğu bir yerdi ve babadan oğula geçmişti. Ama şimdi burayı isteyen bir kral vardı ve onu reddetmek için epey cesur birisi olmak gerekir. 1. Krallar 21. bölüm 4. ayette atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermem diyen İzraelli Navot'un bu sözlerine sıkılıp öfkelenen Ahav sarayına döndü. Asık bir yüzle yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi diye yazıyor. Ahav istediğini elde edememiştir. Bunun üzerine eve gidip küçük bir çocuk gibi surat asıyor. Bu kadar kötü olmasına karşın Ahav şımarık bir çocuk gibi üstüne üstlük yemek de yemek istemiyor. Çünkü istediğini elde edememiştir. O bağı alamıyor.